Ayrım 11. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 191. Sacaklarda parçalanan, rüzgarla kıyıları döven denizin derinden derine yankılanışı sakin hapishane gecesini dolduruyordu. Barbut atan, eser sigara içenler bile derin uykulara dalmışlardı. Yalnız Cevdet uyanıktı. Onu her bakımdan kollayan Hasan'ın yatağında sırtüstü yatıyor, koğuş tavırında sarı sarı yanan tozlu elektrik ampulüne dikili gözleriyle babasını düşünüyordu. Gelmemişti. Mahallelisi gelmiş, Kosti iki sefer gelmiş, babası gelmemişti. Gelmediğine göre yatağını gönderseydi bari. Uluyan rüzgar arkasındaki pencerelere yüklendi. Duymadı. Niçin gelmiyor, niçin bir habercik olsun yollamıyordu. Ne kötülük etmişti. İhtiyar yaşlı hapishane köşelerinde sürünmesin diye suçunu üzerine almakta hatam etmişti. Yoksa o kadın mı engelliyordu? İçini çekti. Hapishanede hırsızlığın en büyük şerefsizlik sayıldığını bilse bu suçu üzerine almazdı belki de. Almazdı. Çünkü böcek bile sen bana diklenebilir misin pis hırsız? Senin gibi babamın parasını çalıp içeri düşmedim. Adam öldürdüm adam diye bağırmıştı. Adam öldürüp girmenin şerefini idrak ediyordu. Ediyordu ama başta böcek koğuş hakkında nasıl anlatmalıydı suçsuz olduğunu. Nasıl anlatmalıydı ki sırf yaşlı babasını hapishane köşelerinden kurtarmak için suçu üzerine almış hırsız değildir. Birden bir çocuk sayıklaması. Vurma, vurma Mustafa abi. Vallahi almadım. Billahi almadım. Sizin geldiği yöne dehşetle baktı. Böceğin varayoğa insansızca tokatladığı küçük hırsızlardan biriydi. Uyku içine çırpınıyordu. Mavi gözleri tatlı tatlı gülen bu çocuğun camilerden kurşun çalmaktan düştüğünü işitmişti. Hırsızdı o da. O da böcek ve böcek gibi cana kıyanlara kafa tutamazdı. Anneleri babaları ziyaretlerine gelip yiyecek getirseler bile böcek de arkadaşların haracından kurtulamaz. Gelen hediyelerin yarısı ellerinden alınsa bile neden, niçin diye soramazlardı. Böcek adam öldürmekten gelmişti. Pis hırsızların yalnız yiyeceği, içeceği değil, haysiyetleri, şerefleri, canları. Hatta böceklerin yanında pek bir değer taşımazdı. Kanları helaldi. O sonra bir başka çocuk anneciğim, anneciğim, anneciğim diye ağlar gibi bir feryat tutturdu. Cedet yatağından fırladı. Eli yüzü kir içinde, üstü başı çok perişan çocuğun yatağına koştu ama çocuk sesini kesmiş uyanmıştı. Cedet'i görünce kara gözleriyle güldü. Rüya mı gördün? Yo, niye bağırdın ya? Ciddileşti. İnce siyah kaşları çatıldı. Bağırdın mı? Ne bağırması? Anneciğim, anneciğim diye bağırdın. Hiç haberim yok. Şişe kalktı. Cevdet yatağına döndü. Hasan'ın yanı başına yeniden sokulup sırtüstü uzandı. Hasan çıktıktan sonra ne yapacaktı? Son yargılanmasında bütün şahitlerin kendinden yana konuştuklarını söylemişti. Hatta babası merak etme oğlum, yakında çıkacaksın. Avukatın seni kurtarmak için çok çalışıyor. Üvey anneni sana iftira ettiği için kovdum demiş. Hasan bunları sevinçle anlatmış. Cevdet'in boyuna çalgın gibi sarılmıştı. Çıkınca ne yapacağım biliyor musun? İmtihana girip arkadaşlarıma yetişeceğim. İşe giden çocuğu yatağına dönüp yorganın tepesine çekilinceye kadar gözleriyle takip etti. İftira etti diye Üvan elini sepetleyen babalar vardı demek. Demek oğlu için avukat tutan, oğlunu geç karısından çok seven babalar. Kendi babası bir kere, bir kerecik olsun. Yaşaran gözlerini sildi. Hasan yakında çıkacak, baba evine gidecek, tertemiz yatağına kavuşacaktı. Cevdet ise yoktu, yoktu böyle bir şey onun için. Ne baba evi ne de tertemiz yatak, üstelik pis hırsızdı. Hasan çıktıktan sonra kim bilir nasıl burunlanacak, nasıl itilip kakılacak, nasıl küfürler işleyecekti. Böcek belki de koğuşu ona karşı ayaklandıracaktı. Ne yapacaktı? Onlar çoktu. Kendisi bir kişi. Haraç almak isteyecekler, kumara tutmaya zorlayacaklar, esrarlı sigara içirmeye kalkışacaklardı. Zaten kumar oynamayan, esrarlı sigara içmeyenler de pek adamdan sayılmıyordu. Çocuk deniliyordu böylelerine, hanım evladı deniliyordu. Yahut da muhallebi çocuğu. Yanı başındaki Hasan'ın dosyayla omzunu tuttu. Cevdet düşünce sarılıp döndü. Göz göze geldiler. Hasan sordu. Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğünü asıl düşündüğünü Hasan hiçbir zaman söylememişti. Böceğin pis hırsız dediği zamanlar Hasan teselli etmişti gene. Ben hırsız değilim. İhtiyar babamı hapishane köşelerinden sürmekten kurtulmak için suç üzerime aldım dememişti. Kaldı ki şimdi sen çıktıktan sonra yataksız, yorgansız, yiyeceksiz, üstelik böcek arkadaşlarının küfürleri, tokat yumrukları karşısında ne yapacağım desin. Hasan tekrar sordu. Ne düşünüyorsun? O mu silkti? Hiç. Hiç olur mu? Gecenin bu saate kadar hala uyumamışsın. Bir düşündüğün olmasa? Karşılık vermedi. Hasan yatakta oturdu. Ceketini sırtına aldı. Dışarıda gittikçe hızlanan rüzgarla denizin gürültüsünü bir süre daha dinledi. Sonra tekrar sordu. Söyle, ne düşünüyorsun? Cevdet acı acı güldü. Hiç dedim ya. Boş ver o içi. Benden bile sakladığın bir şeyler var. Biliyorum, babanı düşünüyorsun. Haklısın ama ne yapacaksın? Seni madem aramıyor, sen de onu arama. Düşünme hatta. Yakında çıkarsan bu yatak, kapkacak saygılar falan hepsini sana bırakacağım. Telaşla döndü. Niçin? En yakın arkadaşım değil misin? Öyle ama. Aması maması yok. Sonra Kostin adresini verirsin bana. Gider bulurum. Hatta Cevre'yi de. Daha önce babanı bulmak lazım. Değil mi? Bunu çok istediği halde gene de boş ver dedi. Sen karışma. Ben kendimden gider anlatırım. Sonra mahkemeye çıkmadan daha. Babam boş verse bile yalvarır, beni kurtaran avukatı sana tutmasını söylerim. Bence suçu boşuna almışsın üzerine. Niye? Niyesi var mı? Paları aldığını kimse görmemiş. Oralı olmasaydın. Kafasından babası, Kosti, annesi, ablası, çeşitli memurlar, çeşitli memurların tatlı sert yumuşak yüzleri, tatlı sert yumuşak yüzlerin bitmez tükenmez soruları. Cevriye, Cevriye'nin kucağına oturup boyuna sarılışı geçti. Mahkemede inkardan gel. Nasıl? Haberim yok de. Ben çalmadım de. Kimin çaldığını bilmiyorum de. Niçin böyle ifade erdin derse hakim korkumdan de. Korkma. Mahkemede hiçbir şey yapamazlar insana. İyi ama babamı tekrardan hapse atmazlar mı? Atsalar bile sana ne? Seni aramayan bir babayı mı düşüneceksin? Biliyor musun? Sen de çıkmalısın hapisten. Birlikte. Alioş, ne iyi olur. Ne güzel arkadaş olurduk. Kosti, Kosti'yi de alırdık aramıza. Amerika'ya gitmek dalgasını boşver. Hele Aslan Thompson olmak, hayal. Onlar filmlerde, bir de çocuk romanlarında vardır. Hepsi masal, palavra. Böyle şeylere boşver. İlkokulun derslerine çalış. Çıkınca imtihana girer verirsin. Sonra ortaya yazılır, ortaya bitirirsin. Bitirdim. Sonra da liseyi. Ondan sonra üniversite. Ben doktor olmak istiyorum. Sen olmak isterdin. Ben mi? Düşünmeye başladı. Aslan Thompson olmaktan başkasını düşünmemişti. Sen? Avukat. Avukat mı? Niye? Hapishanelerde benim gibiler çok. Fakir fukara. Avukat tutmaya paraları olmadığı için çıkamıyorlar. Avukat olursam hapishanelere ulaşır suçsuzları çıkarırdım. Buraya düşenler suçsuz olamazlar ki. Tepesi attı. Kim demiş? Usul böyle. Suçsuzları buraya atmazlar. Boş bulunarak beni nasıl attılar? Gözleri büyük büyük açılmıştı. Hasan onu hiç böyle hırslı görmemişti. Sen suçsuz musun? Suçsuzum ama bakma. Suçlu olsam böceğe kızar mıydım? Babanın çantasından paraları sen aşırmadın mı? Aşırmadım tabii. Kim aşırdı ya? Bilmiyorum. Babam mı? Bilmiyorum. Öyleyse üvey anne. Kafasından üvey annesi de şoför Adem geçti. Paraları babasının yediğini hiçbir zaman aklı yatmamıştı. Kim bilir belki de üvey annesi yahut şoför Adem'in parmağı vardı. Hasan üsteledi. Üvey annen değil mi? Gördün mü aşırırken? Yok canım. Peki. İşini çekti. Babasının gerçeği bildiğini, günün birinde kendisini belki de kurtaracağını sanan, yani hiçbir zaman kaybolmamıştı. Belki de bir düşündüğü vardı. Mahkemede açıklardı. Kim bilir. Demek ki ilki. Sonra orta liseyi ve üniversiteye ama işi gargaraya getirdin. Paraları kimin aşırdığını biliyorsun, söylemiyorsun. Yoksa yaşın küçük, az ceza yersin diye mi seni ileri sürüyorlar? Yok canım. Üniversite kafası fena takılmıştı. Bir zamanlar ilkokula birlikte gidip geldiği Aylalar, Erol'larla üniversitede yeniden buluşmak ne zevkli olacaktı. İlkokulda onları nasıl taktıysa üniversitede de takardı. Kendine güveniyordu. Hoş, Erol'a içerlemiyordu artık. Hasan sesini az daha kısarak Cevdet dedi. Dilin altında bir şey var. Bana gerçeği söyle. Zararım dokunmaz. Babama yalvarır, avukat tuttururum sana. Kurtulursun bu pis yerden. Söyle, sen çalmadın değil mi? Cevdet çevresini gözden geçirirken gözler karşıdaki böceğe ilişti. Yatağına doğruluyordu. Akşam büyük çocuklarla içtiği esrar nargilelerin mastorlu içindeydi. Gözlerini yumruğunu ovalayarak Hasan'a Cevdet'ten yana baktı, gördü. Vay anasını, uyanıktılar. Uykusu falan dağılıverdi. Kaç vakittir koğuşa yaydığı şey yeniden ciddi ciddi düşündü. Aralarında bir şey olmasa bunca zamandır yatağında ne diye yatırsın? Yiyeceğine ne diye ortak etsindi. Gördüklerin ertesi gün büyük çocuklara sonra küçüklere yaydı. Hasan'a Cevdet'ten başka herkes biliyordu meseleyi. Günler geçiyor. Sübyan Koğuş'un yeni yeni suç çocuklar geliyor. Çok geçmeden onlar da öğreniyorlardı. Cevdet'le kimse konuşmuyordu. Böcek bile. Böyle daha işine geliyordu. Şimdilik onu kendi haline bırakacak. Hasan çıktıktan sonra bütün Koğuş'u ayaklandıracak. Ağzını burnunu kıracak. Koğuş halkının atanıklığıyla hapishane idaresine hak kazanacaktı. En çok dikilişine kızılıyordu. O da ötekiler gibi pis hırsızdı. Ne diye Mustafa abi diye sokulmuyor. Küfürlerine boyun eğmiyor. Etrafında yataklanmıyordu. Ne sanıyordu kendini? Adam öldürüp içeri girdiği halde ilk zamanlar o da başkalarından aynı muameleyi görmüştü. Hapishanede adet buydu. Koğuş efelerine dikilenmez, boyun eğilir, sonraları daha doğrusu yeni yeni avukat işlendikçe dayılaşırdı. Bununsa henüz bir avukat hiçbir dayılı olmadıktan başka dayak değmişti. Karlı, soğuk bir gün Hasan tahliye oldu. Babası hapishane kapısında bekliyordu. Yataksız, kapsız, gacaksız, sadece kitaplarıyla sipsiri çıkan oğlunu kollarısını uzun sıktıktan sonra sordu. Hani yatağın oğlum, kabın kacağın nerede? Hasan heyecan içindeydi. Suçsuz bir zavallı vardı babacığım, çok iyi bir çocuk, ona bıraktım. Babası şaştı. Suçsuz mu? Evet, suçsuz. Yaşlı adam ses çıkarmadıysa da canı sıkılmıştı. Kendi oğlu meydandayken içeriye suçsuz düşülemeyeceğini sanıyordu. Avukat şu bu masrafı olarak zaten dünyanın parasını harcamıştı. Yatağını ite köpeğe bırakması doğru muydu? Yeniden masraf edip yatak yorgan battaniye satın alması gerekecekti. Evde teneke semaverin karşısında çaylarını içerken baba yeniden bu konuya döndü. Öfkeli babası sabır edilen Hasan, Cevdet'in hayat hikayesini öyle heyecanla anlattı ki yaşlı babasının gözleri doldu. Demek ihtiyar babasını hapishane köşelerinden kurtarmak için suç üzerine almış. Babası olacak herif de böyle bir evladı aramıyor ha? Aramıyor babacığım. Yaşlı montör hırslı hırslı söylendi. Allah böyle babaların belasını versin. Doğru ama gidip arayacağım. Kim bilir belki de bir düşündüğü vardır adamın. Adresi aldın mı? Cedin bir arkadaşı varmış Kosti diye. Onu bulacağım. Birlikte mahallelerine gideceğiz. Ertesi gün Kosti'yi buldu. Meseleyi öğrenen Rum çocuğu Hasan'ın boynuna sarıldı. Yanaklarından öptü. Öptü. Demek babası hiç aramadı. Aramadı. Sen beni yanına gittiğim olmak istiyormuşsun? Cedet mi söyledi? Geceleri yatakta hep senden, Cevriye'den konuşurduk. Cevriye'de aslan topsan olmak istiyordu değil mi? Yano'yla, Yanık gibi dünyayı dolaşacaktınız. Sen ünlü bir şarkıcı olacaktın. Kırmızı Eşap Çetesi'ndeki gibi. Çocuğunu çalacaklardı. Polisler falan bulamayacaktı. İşte Cevdet yani aslan topsan karışacak. Olacaktı değil mi? Kosti katıla katıla güldükten sonra vay hergele vay dedi. Her şey anlatmış be. Ama şimdi vazgeçti böyle şeylerden. Vazgeçemez o. Vazgeçtiyse başka bir şey koymuştur kafasına. Koydu. Ne koydu? Hapisten çıkıp ilk orta liseyi bitirip üniversiteye girecek, avukat olacak. Hapishanelerdeki suçsuz çocukları kurtaracak. Kosi bir düşünceleri almıştı. Kabil miydi? Nasıl çıkacaktı oradan? Babasının çantasından paraları çalıp yakmış, bunu da açıklamıştı. Konuşa konuşa köprüye geldiler. Vapura bindiler. Gökyüzü mosmordu. Soğuk iliklerden vuruyor. İkinci mevkin sigara dumanlarıyla ısınmış havasında üst katta tir tir titrediler. Pencere yanındaki tahta sıralardan birine yan yana otururlar. Hapisten çıkması zor dedi Kosti. Zor ama babama yalvardım. Beni kurtaran avukatı görecek. Onu da kurtarması söyleyecek. Sahi mi? Sahi tabii. Sen de iyi insansın be kardeş. İsmin ne senin? Hasan. Kosti'nin mavi gözleri sevinçten yaş yaş oldu. Utanması yeni arkadaşının gene boyuna sarılacak, yanaklarını öpecekti. Vapur iskele yanaşıncaya kadar hep Cevdet'ten, böcekten konuştular. Demek Cevdet'i yumruklamıştı. Namussuz deli. Benim bildiğim Cevdet'se, Hasan meraklı sordu. Ne yapar? Yanına bırakmaz onu. Nasıl? O da onu mu yumruklar? Bilmem ama yanına bırakmaz. Mahalle kahvesinin önünden geçtiler. Yazın iskemleler atılıp nargileler tokurtadılan kahve bahçesi şimdi karın altında bomboştu. Müşteriler içerideydi. Buğulu camların ardında tavla oynayan, nargile tokurdatan yaşlı gölgeler seçiliyordu. Feridiko'nun önünden geçerken Kosti boynuzundan söz açtı. Hasan bunu bilmiyordu. Demek mahalle çocukları babasının resmini çizmiş, altına boynuz diye yazmışlardı. Demek Cevdet bu yüzden kavga etmişti. Karakolda düşmüştü de babası durdu. Çok kötü bir babası varmış be Kosti. Babasının hiç kavga ettiğini bilmiyordu ki. Neden söylemiyordu? Cevdet öyle bir çocuk ki onu anlamak çok zor. Benden bile saklardı çok şeyini. Peki ama madem karakol düştü söyleseydi. Deseydi ki babamın boynuz resmini çizdiler. Ağrıma gitti. Kavga ettim. Sen Cevdet'i bilmezsin. Öldürseler demez bunu. Neyi? Babasının boynuz resmini çizdiler de onun için dövüştüm demez. Onun iki konuda hiç kimse de yok. Öğle annesi bir şoförle karıştırıyordu da bana bir günden bir güne açmadı. Sonra Cevriye'den öğrendim. Duysa Cevriye'yi öldürürdü. Hasan'ın kafasına şimşek çaktı. Öğle annesinin dostu şoför mü dedin? Evet, ne var? Cevdet parayı almadığını söylüyor. Ama da niçin ben aldım dedi. Babasını hapisten kurtarmak için. Peki kim alabilir? Öğle annesinin dostu vardı diyorsun. Kosta heyecanlandı. Sahi ha, sahi ama öğle annesi şoförün yerine hapse niçin girsin Cevdet? O babasını kurtarmak için girmiş. Bilmiyor ki onların aldığını. Onlar almış olamaz mı? Yepyeni çok sağlam bir ipucu yakalamışlardı. Akılları yattı. Hasan, bütün bunları da avukata anlatmalı dedi. Cevdet'in evine geldiler. Kosti kapıyı çaldı. Hiç tanımadığı bir kadın başı uzandı pencereden. Cevdet'in üvey annesi olup olmadığını sordular. Orta yaşlı kadın bilmiyorum dedi. Biz yeni taşındık. Bitişik komşuya sorun. İçeri çekilip pencereyi örttü. Kosti bitişik kapıyı çaldı. Cevdet'in asıl annesinin ahbabı olan yaşlı komşu az önce konuşmaları içmişti zaten. İlgilendi. Bir çırpıda her şeyi anlattı. Cevdet'in babası hastanede ölmüş, evi anne başını alıp Atapazarı'na gitmiş diye bir laf çıkmış ama şoför Adem'le görenler varmış. İhsan Efendi'nin çantasından parayı üvey anneyle bu şoför Adem'in çaldığını sanıyormuş mahallede. Çünkü Adem'in 5 parası olmadığı halde kırmızı bir Ford satın aldığı söyleniyormuş. Yaşlı komşu kapıya dayanıp sessiz sessiz ağlamaya başladı. Kafasından Cevdet'in annesi geçmişti. Cevdet'cik elime doğduydu dedi. Ne severdi ne severdi kadıncağız. Üzerine titrerdi. Mezarından başını kaldırsın da görsün şimdi kıymetli yavrusun. Hasan yerine duramıyordu. Öğrendiği yeni şeyler Cevdet'in suçsuz olduğu kanısını büsbütün kuvvetlendirmişti. Bir önce eve koşmak gene öğrendiklerini babasına anlatmak istiyordu. Geldikleri yolu hızla geçip iskeleye indiler. Çeyrek saat sonra kalkacak vapura atladılar. Köprüye çıktıkları zaman kar başlamıştı. Tramvaylar, otomobiller, kadın erkek kalabalıklar, uzaklarda yeni cami, savrulan karların gerisine kaybolup gidiyordu. Yaşlı monitör, işten yorgun argın, her yanı soğuktan çivi kesilmiş, dönüp de oğlunun parlayan gözlerinde heyecan heyecan bir şey anlayışla kızdı. Her tarafım çivi kesti be evladım. Acelenle. Soluk alayım. Isınayım hele. Hasan'ın duyduğu yoktu. Babası ağır ağır soyunurken o haberi anlatıyordu. Teneke samaverin karşısında çaylarını içerken ihtiyar da oğlu kadar heyecanlanmıştı. Vah vah vah dedi. Vah zavallı vah. Hasan babasının boyuna sarıldı. Onu kurtaralım babacığım. Nasıl? Beni kurtaran avukatı görelim. Anlatalım. Belki hiç para almadan bakar Cedid'in işine. Yaşlı motor sanmıyordu. Sanmıyordu ama oğlu öyle heyecanlıydı ki yanakları alal olmuştu. Bir zarbada tekmin heyecanının neşesini kırmak istemedi. İyi ya gidip görüşelim bakalım. Ama hiç ümidim yok. Parasız iş görmez onlar. Belki yürü babacığım. İyi ya. Ertesi gün çalıştığı yerden izin aldı. Kosti ile birlikte avukata gittiler. Çocuklar sevinç içindeydi. Avukat sanki davayı almış bedavaya bakmaya söz vermiş de Cedid kurtuluverecekmiş gibi. Üç yandan meseleyi heyecanla anlattılar. Ağır ceviz masası gerisini uzun uzun dinleyen avukat evet dedi. Deliler çok kuvvetli. Kurtulabilir. Hasan Kosti'nin boyuna sarıldı. Duydun mu? Kurtulabilirmiş. Ben sana dememiş miydim? Avukat kurtulabilir ama diye ağzını getir sözünü. Yaşlı monitör amın arkasına ne geleceğini biliyordu. Nitekim yanılmadığını anladı. Para işi bu. Malum ya. Hasan heyecanla sordu. Kaç para istersiniz bey amca? Güldü. 500 lira. Kosti bir ıslık çaldı. Avukat bu laveyle sinirlendiyse de herhangi bir şey söylemekten çekindi. Yaşlı monitör oğluna döndü. Bakışlar. Bu bakışın veremem. Mümkün değil veremem. Hem ne mecburiyetim var? Bana ne? Senin için az mı verdim? Zaten aldığım para ne? Demek istediğini anlayarak avukata döndü. Çok istediniz bey amca. O kadar para mümkün değil veremeyiz. İnemez misiniz? Avukat tekrar güldü. 50 lira ineyim hadi. O da bundan önce işinize baktığım için. Yaşlı baba başını ümitsizlikle salladı. Hasan ağlayacak kadar hırsızlık peki dedi. Hiç para almasanız ne olur? Avukat kızdı. Ne bakkal, ne kasap, ne de fırıncı benden para almamazlık etmiyorlar. Benim sizin gibi çocuklarım var. Hiç para almadan nasıl geçinirim? Baban çalışacağından para almamazlık ediyor mu? Hiç kimsen almayın demiyorum. Alın. Alın ama parası çoklardan, zenginlerden alın. Cedid'in hiç kimsesi yok. Üstelik suçsuz da. Vallahi billahi suçsuz. İki gözüm kör olsun ki. Avukat yaşlı mantara şöyle bir baktı. Adam anladı. Gevezeli bırak oğlum. Haydi. Çocuklarınızın başı için be amca. Madem sizin de oğlunuz varmış. Cedid'in yerine kendi oğlunuzu koyun. Kendi oğlunuz olsa... Avukat kızdı. Benim oğlum oralara girmez. Büyük söylemeyin. Hiç belli olmaz. Avukat hırstan mosmor kesildi. Çıktılar. Hanın yan karanlık merdivenlerini inerken yaşlı motor umurdanıyordu. Çok gevezesin be oğlum. Üstüne vazife olmayan işlere karışıyor, yüzümüz laflar ediyorsun. İyi ama baba. Hala itiraz ediyorsun be. Sen ne el alemden? Cedat el alem değil ki. Hiç kimsesi yok. Boş boşuna yatıyor. Annesinin eski ahbabı dedi ki, mahalleli şoförlü üvey annesinden şüpheleniyorlar dedi. Herif meteliye olmadığı halde kırmızı bir Ford satın almış. Yaşlı adam durakladı. Ben fabrikaya gidiyorum. Al şu anahtarı, doğru eve. Anahtar alıp hanın kapısında babasından ayrıldı. Öfke içindeydi. Ne anlayışsı ne vicdansız insanlar şu büyükler. Doktorluğu boş verip avukat olması gerekiyordu galiba. Ne biçim insandı avukat. Uzun uzun dinlemiş. Cevdet haklı olduğu kanısına varmış. Öyle olduğu halde Kostya'yla yan yana sirkeciye doğru yürüdüler. Evet evet. Doktorluğu boş verip avukat olmalıydı. Şüphesiz avukatın yerinde kendisi olsa Cevdet'in davası hemencecik kabul ediverirdi. Parası olmadığı için avukat tutamayanlara yazık değil miydi? Ben avukat olmalıyım ki dedi. Koç size onu gibi düşünüyordu. Ne demek istediğini anlamıştı. Ben de. Ama doktor olmak da lazım. Öyle sefil, öyle peşin hastalar var ki değil doktor. İlaç, ekmek parası bulamıyorlar. Ne düşünüyorum biliyor musun? İnsan hem doktor hem de avukat olmalı. Koç dedi. Hem hakim, hem kasap, hem bakkal. Yahut da büyük bir tırnan veya kemancı. O niye? İnsan hem avukat, hem doktor, hem kasap, hem fırıncı falan olmadan da yoksullara yardım edebilir. O zaman çok kazanır, dolu parası olur. Hasan saçmalıklarını anlamıştı. Boş ver, böyle şey olmaz. En iyisini açlar ne de suçlular olmalı. Hiç kimseye muhtaç olmamalı. Ne hapishane, ne hakim, ne de avukat değil mi? Ne hasta, ne doktor. İyi ama o zaman avukatlar, doktorlar nasıl para kazanır? Hırsla söylendi. Aç kalsınlar. Ne yapalım? Taksi otobüsleri durağından geçerken Kosti şoför adam çoklukla buralarda bulunur dedi. Hasan meraklandı. Tanıyor musun? Görsem tanırım. Cerette rastladık diye yazın. Bulabilir miyiz şunu? Çok merak ediyorum. Ne yapacaksın? Hiç görmek istiyorum sadece. İyi ya. İncede inceye savrulan karın altında kocaman otobüslerden başka kimseler yoktu. Millet kahvelere dolmuştu. Eli yüzü karalı, üstü başı yağ lekeleriyle kirli insanlar, kahvenin gözleri yakan sigara dumanı, marsu kokulu bulanık havası içinde şakırtıyla yahut tavla iskambil oynuyorlardı. Arı kovanı gibi uğuldayan ses kalabalığı içine bazen kahkahalar yükseliyordu. İlk sonra ikinci kahveyi gözden geçirdiler, yoktu. Üçüncü kahvede Kostya'nın gözü demse ilişti. Şoför Adem'in arkadaşı olduğunu biliyordu. Dipteki mermer masaya çevrelenmiş iskambil oynuyorlardı. Hasan'a fısıldadı. Bak, doğrudaki ileri adam var ya, şoför Adem'in arkadaşıdır. Sahi mi? Gidip soralım. Kosti durakladı. İyi ama Adem'i hiç aradığımı sorarsa sorsun. Validen duyduklarımı söyleriz. Haber alınca iyi mi olur? Olur olur. Boş ver. Dempsey'in arkadaşlarıyla kağıt oynadıkları masaya yaklaştılar. Kendini oyunun heyecanına kaptırmış, göz dünyayı görmüyordu. Beklediler. Bir ara sigara yakarken gözü Kosti'ye ilişti. Önce seçemedi. Dikkatle baktığı zaman anladı. Zaten oyun da bitmişti. Aslan kalktı yanlarına geldi. Sen Cedid'in arkadaşı değil misin? Kosti evet dedi. Adam arada heyecanlandı. Cedet boşuna yatıyor anam avradım olsun. Zavallı ihtiyarın paralarını çalan o üven aile Adem. Neden derseniz, herifin açtan nefesi kokuyordu, şimdi tuttu kırmızı bir Ford aldı. Dün Şehnaz buradaydı, Adem arıyordu. Buralarda uğradı yok, tüydü sanıyorum. Ne namussuzdur o? Hasan heyecanla sordu. Cedet'in üvey annesi nerede bulabiliriz abi? Demsey Hasan'a dikkatle baktı. Nesi olursun Cedet'in sen? Hiç, arkadaşı. Kosta hapisten yeni çıktı dedi, birlikte yatıyorlarmış. Sami nasıl rahatı? Nasıl? Hiç. İçeride bakanın olmadı mı? Tamam. Çocuk babasını hapisten kurtarmak için suç cüzdanı almış da adam bir kere bile uğramadı. Meğer ölmüş. Cevdet bilmiyor. Biz yeni öğrendik. Demsey uzun uzun düşündü. Çocuğu kurtarmalı dedi. Hepimiz şahitlik ederiz. Zannedersem Şehnaz'dan da faydalanılabilir. En iyisi mümkün olsa avukat tutulsa. Hasan işini çekti. Avukat 500 lira istiyor. Demsey bir ıslık çaldı. Vay anasını. Bu zamanda 500 lira ev alınır be. Hasan'ı kara bir düşünce sarmıştı. Kaşları çatılıp açılıyor. Kafası boyuna işliyordu. Parayı nereden bulmalıydı? Nasıl bulmalıydı? Babasının vermesi imkan yoktu. Biliyordu. Olsa boyuna sarılır ağlar, yalvarır ne yapar yapar razı ederdi. Fen adam değildi babası. Mahallede fakir komşuları yiyecek, az çok gelecek gönderir. İki eli kanda olsa ağlayan bir çocuk görse susturmaya koşardı. Abi dedi, size adresini bırakayım. Cezmi ve annesi gelince bize uğramasını söyleyin lütfen. İyi ya, bırak. İç cebinden küçük cep defterini çıkartıp adresini yazdı. Adres yazılı kağıdı defterden kopardı, uzattı. Buyurun. Demsey kağıdı aldı. Katladı, cebine koydu. İlk defa gördüğü bu çocukta dehşetli bir irade sezmişti. Büyük insan gibi. Delikanlı dedi. Şahit lazım olursa hepimiz şahitlik ederiz. Benim bir arkadaşım var. Bugün Çorlu'ya gitti. Birkaç gün sonra gelecek. Adem'i asıl o tanır. 50 lira da borcu varmış, vermeden tüymüş. İçerleyip duruyor. Peki abi, lazım olunca ararız. Kahveden çıktılar. Hasan kafasına taktığı şeyi mutlaka koparmak yolunda gidenlerden olduğu için sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Kosti söyle tabii. Bizim avukata tekrar gidelim. Niçin? Babamın yanına adam asılamadım. Elini ayağına kapanacağım. Ne yapıp yapacağım? Cevdet'in içine baktıracağım. İsterse tokatlasın. Kostin'in ne karşılık vereceğini beklemeden koşarcasına caddeye çıktı. Kar hala inceden inceye savruluyordu. Kesen, ilikleri donduran bir soğuk vardı. Kostin'in gidip gelmediğini bile düşünmüyordu. Handan içeri girdi. Yarı karanlık merdivenleri koşarak çıktı. Kosti yetişemiyordu. O da kendini Hasan'a kaptırmıştı. Kaptırmıştı ama adam ya kızarsa, ya kovarsa, ya çok ağır söz söylerse. Avukatı bulamadılar. Yazıhanenin kapısı kilitliydi. Hasan ağlayacak kadar hırslı, yumruklarını sıkmış, Kosti'ye bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu ama geç kalmış gibi bir his vardı içinde. Koşmak, koşmak değil, uçmak istiyordu. Sanki de kanatlarını tutuyorlardı. Allah belasını versin dedi. Arkasından bir ses. Kimin Allah belasını versin küçük, döndü, saçları taralı, pırıl pırıl bir genç adam gülerek bakıyordu. Yanlarında genç güzel bir kadın. Kosti avukatı aradık, bulamadık da dedi. Ne yapacaktınız bulsaydınız? Hasan, hapiste bir arkadaşımız var. Suçsuz yere yatıyor. Kurtarmak için 500 lira istedi. Paramız yok. Yalvaracaktık. Aynı iş anında yazıhanesi bulunan genç avukatla karısı bakışlar. Genç adam arkadaşı neden yatıyor diye sordu. Babasının çalıştığı fabrikaya ait paraları çalıp yakmaktan. Avukat meseleyi gazetelerde okumuştu. Biliyordu. Peki dedi. Suçsuz yere yatıyor dedin. Suç değil mi bu? Suç ama Cevdet bu suçu işlemedi. Ya. Mahalleden az önce Demsel'in işitlerini öyle heyecanlattı ki avukat vay anasın dedi. Karısı ekledi. Çocuk boşuna yatıyor. Sen alsana şunu. Genç adam da bunu düşünüyordu ama gözleri zekice parlayan çocuğu konuşturmak için sordu. Demek moruk sizden 500 istedi. 500 istedi abi. Çok istemiş. Ben bu işin yarısını alırım. Yani 200 lira. Öyle ya. Hasan işini çekti. Kostya'ya baktı. Genç avukatın karısına göz kırptığını görmemişti. Kabil değildi. Bu da kabil değildi. Ah kendisi olmalıydı yerlerine şimdiki avukat çok düşündün dedi. Hırsa baktı. Büyüyünce ben de avukat olacağım abi. Ama sizin gibi değil. Nerede bir suçlusu varsa işlerine parasız bakacağım. Size para bulmak, hakkımızı kurtarmak için suç mu işlememiz lazım? Hiçbir vicdan yok sizde. İnsanlık öldü mü? Hüngür hüngür ağlıyordu. Genç kadın da onun kadar heyecanlanmıştı. Çocuğu kucakladı da alnından öptü. Aferin, aferin sana küçük. Genç avukat elinden tuttu, yazıhanesine çekti. Mörken kanepeye yan yana oturdular. Kosti karşılarında ayakta duruyordu. O da heyecan içindeydi. Onun da gözleri yaşarmıştı. Nihayet Hasan'ın istediği oldu. Genç avukat Cevdet'in içini peş parasız aldı. Nasıl, memnun musun? Çok memnun ağabey, teşekkür ederim. Ben ilk fırsatta hapishaneye uğrar çocuktan vekalet alır dosyayı tetkik ederim. Siz ara sıra bana uğrayın. Yahut adresinizi verin, lazım olunca ararım. Ha, üvaneyi bulursanız hemen bana getirin. Peki abi, şimdi gidelim mi? Durdunuz ata. Adres verip Kosti ile çıktılar. Genç avukat dirsekleri masaya değmiş, yüzünü avuçları içine almıştı. Karısı yana yaklaştı. Ne düşündüğünü sordu. Adam böyle bir oğlum olmasını isterdim dedi. Genç kadın güldü. Hafifçe kabarmaya başlamış olan karnını avucuyla sıvazladı. 11. ayrımın sonu, sayfa 210.